Ayrım 24, sayfa 299. Gecenin Kutsal Karanlığı. Michael Connelly. 37. Bölüm. Bayard organize suçlar dedektiflerince salındığında saat 6'ya geliyordu ve 24 saattir uyumamıştı. Bir sonraki vardiyası 5 saatte başlayacağından kumsala da yoğun trafik saatinde büyük annesinin Ventura'daki evine de gitmeye değmezdi. O da güneye, Hollywood şubeye gitti. Polis aracını otoparkta bıraktı, kendi aracından kıyafet aldı, sonra da Uber'le Hollywood bulvarındaki W oteline geçti. Daha önce pek çok kez orada kaldığından kolluk kuvvetlerine indirim uyguladıklarını, güvenilir oda servisi menüleri sunduklarını ve giriş çıkışlarda esnek davrandıklarını biliyordu. Merkezdeki depo odasında balayı suiti olarak bilinen bir yatak vardı fakat geçmiş deneyimlerinden orada uyuyamayacağını biliyordu. Çok fazla giren çıkan oluyordu. Bayard kısıtlı zamanında rahatlık, yemek ve sağlam bir uyku istiyordu. Kuzeyde Santa Monica dağlarına, Capitol Records binasına ve Hollywood tabelasına bakan bir oda tuttu. Ama perdeleri çekti, kızarmış tavukla salata söyledi ve duşa girdi. Yarım saat sonra büyük beden bornozun içinde boynuna kadar inen ıslak saçlarıyla yatağında siparişini mideye indiriyordu. Yatağın üstünde açık duran dizüstü bilgisayarı uykuya odaklanmasına mani oluyordu. Ama elinde değildi. O sabah Profesör Calder'ın verdiği USB sürücüsünden engel dosyalarını bilgisayarına indirmişti. Verilere şöyle üstün körü bir göz atıp uyuyacağına dair kendine söz vermişti. Ama duş yorgunluğunu almıştı. Ekrana kilitlenip kaldı. İlk başta dikkatini çeken Daisy Clayton'ın kaçırılıp katledilmesinden 2 gece önce şubede bir cinayet olmasıydı. Verilere göre bu vaka hemen çözülmüştü. Bayard teşkilatın veri tabanına uzaktan erişim sağlayamadı. Fakat Los Angeles Times'ın şehirde işlenen tüm cinayetleri paylaştığı cinayet bloğunda vakaya ilişkin 2 kısa haber buldu. İlkine göre cinayet Sunset Boulevard'ında Zoo 2 adında bir dövme stüdyosunda meydana gelmişti. Audi Haslam adındaki kadın dövme sanatçısı müşterisince katledilmişti. Stüdyonun sahibi Haslam tek başına çalıştığı sırada içeri giren biri bıçağı çekip onu soymuştu. Haslam depo olarak kullanılan arka odaya götürülmüş, vahşi bir boğuşma esnasında defalarca bıçaklanmıştı. Yerde kan kaybından hayatını kaybetmişti. Bu olayın Clayton vakasıyla bağlantılı olabileceği ihtimaliyle heyecanlanan Bayard'ın heyecanı okuduğu 2. haberle söndü. Haberde motosiklet çetesi üyesi Clancy Devux isimli şüphelinin olay yerinde bulunan kanlı parmak izinden ertesi gün polis tarafından tutuklandığı yazıyordu. Devo'nun stüdyodan birkaç tüp mürekkep ile elektrikli dövme iğnesi çaldığı anlaşılmıştı. Dedektifler tüplerin üzerinde kurbanın parmak izlerine rastlamışlardı. Ayrıca Devo'nun kolunda yeni yapılmış haleli bir kafatası dövmesi de vardı. Öyle görünüyordu ki Devo, stüdyoya müşteri olarak gelmiş soygun ve cinayet Haslam ona dövmeyi yaptıktan sonra gerçekleşmişti. Cinayetin Haslam'ın yaptığı ya da söylediği bir şeyin tetiklediği anlık bir dürtüyle mi işlendiği, yoksa önceden mi planlandığı netlik kazanmamıştı. İzleme raporuna göre Devu, merkez cezaevinde tutuluyordu, yani Daisy Clayton'ın kaçırıldığı gece nezaretteydi. İkinci cinayette şüpheli olması olanaksızdı. Bayard'ın morali bozuldu, yine de vakayla ilgili cinayet defterine bakmak için kenara not aldı. Bunu cinayet defterinde o dönemde Hollywood'da bulunan ve Clayton vakasına dair bilgi sahibi olabilecek kişilerin isimleri yer alabileceği için yapmıştı. Fazla ümitli değildi ama yine de bakmakta fayda vardı. Engel verilerinin kapsadığı 4 günlük sürede 5 tecavüz ihbarı vardı. Bunları da dikkatle inceledi. Dizüstü bilgisayarından bulabildiği tecavüzlerden ikisi yabancı kişilerce saldırı olarak sınıflandırılmıştı. Diğer 3 vaka ise tanımadığı kadınları takip eden bir avcı tarafından değil, tanıdıkları tarafından gerçekleştirilen cinsel tacizlerdi. Yabancı vakalarından biri Clayton cinayetinden bir gün önce ve bir diğeri de bir gün sonra meydana gelmişti. Engel verilerindeki özetlerden anlaşıldığı kadarıyla tacizler tek kişinin işi değildi. İki seks avcısı tarafından yapılmışlardı. Bayard cinayetin ve iki tecavüzün vaka numaralarını bir dosya talep formuna girip arşiv birimine e-posta olarak gönderdi. Dosyalara acilen ihtiyacı olduğunu belirtse de talebinin düşük öncelikli olacağını biliyordu. Çünkü eski dosyaları istemişti. Kapanmış bir cinayet vakasıyla 7 yıllık zaman aşımı süresini aşan iki tecavüz vakası. Bayard e-postayı gönderdikten sonra heyecanının söndüğünü, yorgunluğun geri geldiğini hissetti. Dizüstü bilgisayarını kapayıp yatağın üstünde bıraktı. Saatinin alarmını 3 saat sonraya kurdu, üstünde bornoz, örtünün altına girdi, anında uykuya daldı. Rüyasında biri onu takip ediyor ama her arkasına döndüğünde ortadan kayboluyordu. Alarmın sesine uyandığında uykunun derin 4. evresindeydi. Gözlerini açarken hafif sersem nerede olduğunu anlayamadı. Sonunda üzerindeki bornozun havlu kumaşı sayesinde her şeyi hatırladı ve nerede olduğunu fark etti. Uber çağırdı. Arabasından aldı, yeni kıyafetleri giydi. Asansörle aşağı inip otelin girişinden çıktığında araba onu bekliyordu. Harry Bosch'un kaçırılması görev değişimi sırasında çavuşun raporuna girdi. Olay Bosch'un Hollywood ile Kuzey Hollywood şubeleri arasındaki sınırda yer alan evinde gerçekleştiğinden rapora yansımıştı. Ve yine aynı evin önünde an itibarıyla Tranquillo Cortez'i Bosch'u tekrar kaçırmak için daha fazla adam göndermekten vazgeçirmek amacıyla büyük şehire bağlı şubeden sivil ve üniformalı polisler nöbet tutuyorlardı. Onun dışında bilgilendirme toplantısı kısaydı. Okyanustan gelen soğuk hava şehri kaplamıştı ve suçu engellemede düşük sıcaklıklar gibisi yoktu. Kendine bakan ve akademiden mezun olduğu günküyle aynı beden üniforma giyen çavuş Klinkenberg, Hollywood sokaklarında asayişin berkemal olduğunu söyledi. Polisler odadan çıkarken Bayard kapıya doğru ilerleyen kalabalığın aksine kürsünün ardında kalan Klinkenberg'e yöneldi. ''Ne haber Rene?'' ''Son birkaç yoklamayı kaçırdım da'' dedi Bayard. ''Eagleton adındaki adamla ilgili Teğmen Monroe'ya söylediğim arama bültenini çıkardınız mı?'' diye sormak istedim sadece. Klinkenberg dönüp duvardaki aranıyor ilanlarıyla kaplı mantar panoyu gösterdi. ''Şu adamı mı diyorsun?'' dedi Klinkenberg. ''Evet, o bülteni dün gece çıkardık.'' Bayard kendine Eagle diyen adamın aranıyor ilanını panoda gördü. ''Bir sonraki yoklamada tekrar hatırlatır mısın?'' dedi Bayard. ''Bu adamı gerçekten bulmalıyım.'' ''Eğer bu akşamki kadar sakin geçerse hatırlatırım tabii ki.'' dedi Klinkenberg. ''Teğmen'e söylersen ben de hatırlatırım.'' ''Sağ ol Klink.'' ''Bosch nasıl birlikte çalıştığınızı biliyorum.'' ''İyi, biraz hırpalanmış, birkaç da kaburgası çatlamış. Geceyi Olay View'da geçirmeye sonunda ikna ettiler, kapıda nöbetçiyle tabii.'' Klinkenberg başını salladı. ''Bosch iyidir. Buralarda biraz haksız muamele gördü ama iyilerdendir. Onunla çalıştın mı? Bir üniformalı bir dedektifle ne kadar çalışabilirse işte. Aynı dönemde buradaydık. Saçmalıklara katlanamadığını hatırlıyorum. İyi olduğuna sevindim. Umarım onu kaçıran pislikleri yakalarlar.'' ''Yakalayacaklar. Ve yakaladıklarında da bu işte parmağı olanların hepsi parmaklıkların arkasını boylayacak.'' ''Bizden birini kaçırırsan çizgiyi aşmış olursun. Bu mesajı herkes net bir şekilde anlayacak.'' ''İşte bu.'' Bayard alt kata dedektif bürosuna indi. Teğmen'in Bosch ofisinin yakınındaki bir masaya yerleşti. İlk iş internete girip köpeğini bıraktı. Evcil hayvan bakım merkezindeki canlı kameralara bağlandı. Lola'yı göreli 24 saat olmuştu. Onu çok özlüyordu. Bayard köpeğinin boynunu okşadığında ya da kafasını kaşıdığında Lola'dan daha çok keyif aldığını düşünürdü. Lola'yı kamera ekranlarından birinde gördü, oval bir yatakta uyuyordu. Kendinden küçük bir köpekle yanına kıvrılıp yatmıştı, Bayard gülümsedi. Programını alt üst eden bir vakayla uğraştığında Lola'yı uzun süreliğine hayvan bakım merkezine bırakmak zorunda kaldığı zamanlarda hissettiği vicdan azabını duydu. Bakımdan yana hiçbir şikayeti yoktu. Bayard sık sık kameralara bakar, Abbott Kinley mahallesinde yürüyüşe çıkarma gibi ilave hizmetlerin parasını da öderdi. Fakat Baya kötü bir sahip olup olmadığını ve Lola'yı evlatlık vermenin onun için daha iyi olup olmayacağını düşünmekten kendini alamazdı. Bayard evlatlık fikri üzerine kafa yormak istemiyordu. Bağlantıyı kapayıp işe koyuldu. Vardiyasının 2 saatini sonradan incelemek üzere kenara ayırdı. SG kartlarına bakarak ve Daisy Clayton cinayetinin işlendiği tarihe yakın aylarda Hollywood'daki devriye polislerinin dikkatini çeken bireylerin geçmişlerini araştırarak geçirdi. Saat 2'yi geçerken gecenin ilk çağrısını aldı. Sonraki 2 saat boyunca Highland'de bir barda çıkan kavganın görgü tanıklarını dinledi. Mekanın güvenlik görevlisi kapatma saatinde müşterileri dışarı çıkarmaya kalkmış, 4 GKÜ öğrencisi biraları bitmediği için çıkmayı reddetmişlerdi. Güvenlik görevlisinin kafası o şişelerden biriyle kesilmiş, olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edilmişti. Bayard ilk önce onun ifadesini almış, adam 4 öğrenciden kafasını hangisinin vurduğunu kesin olarak söyleyememişti. Saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra LAPD onu sağlık ekiplerine teslim etmiş, onlar da güvenlik görevlisini Hollywood Presbyterian'a nakletmişlerdi. Bayard güvenlik görevlisinin ardından barmenle ve müessesenin müdürüyle konuşmuş, sonrasında öğrencilere geçmişti. Öğrenciler 2'şerli gruplar halinde ekip odalarında bekletilmişlerdi. Bayard en çok korktuğunu düşündüğü 2 delikanlıyı bilerek bir araya getirmiş ve dijital ses kaydedicisine ulaşamayacakları ön koltukta bırakmıştı. Arada sırada gönülsüzce itirafların elde edildiği bir yöntemdi bu. Fakat bu kez ses kaydedicisini aldığında bir itirafın tam tersi eline geçti. İki delikanlı da şişeyi güvenlik görevlisine kendileri atmadıkları halde tutuklanacakları için korkmuş ve öfkelenmişlerdi. Bu durumda geriye Bayard'ın ses kaydedici yerleştirmediği diğer 2'si kalıyordu. Öğrencileri teker teker sorguya çekti. İlk öğrenci kavgayı başlattığını da güvenlik görevlisine şişeyle vurduğunu da inkar etti. Fakat 26 biralık hesap önüne konduğunda fazla içtiğini, kapatma zamanı geldiğini söyleyen barmen ve güvenlik görevlisiyle atıştığını itiraf etti. Davranışından ötürü Bayard'dan özür diledi ve diğer bar çalışanlarından da özür dilemeye hazır olduğunu söyledi. Son öğrencinin sorgusu biraz farklı gelişti. Babasının avukat olduğunu ve haklarını bildiğini söyledi. Haklarından vazgeçmeyeceğini, avukat olmadan Bayard'la konuşmayacağını ekledi. Bayard sorgular tamamlanınca devriye amiri Çavuş Klinkenberg'le konuştu. "Ne diyorsun?" diye sordu Klinkenberg. "Birileri yaptığının bedelini ödemeli, yoksa bu şımarık üniversiteliler aynı şeyi tekrar yaparlar." Bayard doğru isimleri söylemek için defterine baktı. "Pekala, Pine, Johnson ve Fiskin'i bırakabilirsin," dedi. "Bernardo'yu al içeri, kafası dazlak olan. Avukat babası onu kurtaracak sanıyor. Ve bıraktığın 3'ünün sakın direksiyon başına geçmesine izin verme." "O iş çoktan halledildi," dedi Klinkenberg. "Uber ile gittiler." "Tamam, merkeze döner dönmez raporu yazıp nezarete bırakırım. Seninle çalışmak bir zevk." "Senin de öyle Klink." Bayard merkeze döndü, olay raporunu ve Bernardo için tutuklama emrini yazması 1 saatten az sürdü. Belgeleri evrak memuruna bıraktıktan sonra nöbet ofisinin saatine baktı. Mesaisinin bitmesine 2 saat kalmıştı. Yorgunluktan ölüyordu. W'da 5-6 saatlik bir uyku çekmek için can atıyordu. Uykuyu düşününce birinin kendisini takip ettiği rüya aklına geldi. Boş koridorda dedektif bürosuna yürürken ansızın arkasına döndü. Kimse yoktu. 38. Bölüm. Bayard öğlen gelen telefonla derin uykusundan uyandı. Karartma perdeleri çekili otel odası karanlıktı. Telefonunun ekranı parlıyordu. Arayan tanımadığı bir numaraydı ama en azından engellenmemişti. Telefonu açtı. Alo derken sesi çatallıydı.
"Bayard, ben boş. Uyuyor muydun?"
"Sence bu numara ne?"
"Sabit hat. Cep telefonu alamadım henüz."
"Aa!
Gece mesaide miydin yoksa gündüz beni kurtarmakla uğraştıktan sonra?"
"Seni kurtardığımda çalışmıyordum Henry. Neredesin? Hala Olive View'da mısın?"
Hayır, bu sabah taburcu oldum. 6 dikiş, 2 çatlak kaburga. Onun dışında turp gibiyim. San Fernando emniyetindeyim.
Tranquillo'yu tutukladılar mı?
Henüz değil ama etrafını sarmışlar. ÖSB Panorama City'de Tranquillo'nun gizlendiğini düşündükleri bir evi izliyor. Ev burada amcayla evli olan teyzesine aitmiş. Operasyon gizli, hamle yapmasını bekliyorlar. Hamlesini yapar yapmaz alacaklar içeri. ÖSB LAPD'nin şiddet suçlularını takip etmek için çağrılan seçkin izleme ekibiydi. Güçlü silahlar taşır ve askeri tarzda takip manevraları kullanırlardı. ÖSB'nin yöntemleri basın ve ülke çapında kolluk kuvvetlerini eleştirenler tarafından yıllardır sorgulanmaktaydı. İzleme görevlileri pek çoğu ölümcül çatışmalarla son buluyordu. ÖSB teşkilattaki diğer şube ve birimler içinde en çok adam öldüren birimdi.
Tamam dedi Bayard, umarım alırlar.
Boş konuyu değiştirerek, bugünkü programında ne var diye sordu.
Teknik olarak izinliyim ama ortağım pazartesiye kadar dönmeyecek ve mesaiye de hayır diyemem. İşe gidecektim ama birinci önceliğim gidip köpeğimi görmek. Muhtemelen bana çok kızmıştır.
Köpeğin mi var?
Evet.
Güzel, köpeğini göreceksin ya sonra? Şantaj kartlarında durum ne?
Bayard Boş'un köpek seven biri olmadığını hissetti. Finale kalanları inceledim, istersen kendin de bakabilirsin dedi. 20 kadarını eleyip geriye kalanları öncelik listeme aldım. Listenin başındaki adamlardan biriyle bugün 4'te randevum var.
Randevun mu var diye sordu Boş, ne demek istiyorsun?
Bayard porno çekimi yapılan minibüse denk gelen memurun şantaj kartlarından bahsetti. Öncelikli isimlerin Kurt Pascal ve Wilson Gailey olduğunu söyledi.
Sektörde tanıdığım biri var diye ekledi. Pascal ile bir buluşma ayarladı. Minibüste seks yapan oydu onunla.
Buluşma nerede dedi Boş.
Canoga Park. Tanıdığımın kendi stüdyosu var. Onunla geçen yıl tanıştım.
Tek başına gitmemelisin, ben de geliyorum.
Sen Tranquillo Cortez'le ilgilen.
Gerek yok, burada boş boş oturuyorum zaten. Arabam hala evde, geçerken beni alır mısın?
Elbette, köpeğimi görmem için bana birkaç saat ver.
Engel dosyalarından bir şey çıktı mı?
Evet, dün senin şu kaçırılma olayını öğrenmeden önce gidip aldım. Profesör bana bir USB sürücü verdi. Bu sabah merkezden ayrılmadan evvel senin için çıktı aldım.
Güzel, bakabildin mi hiç?
Yüzeysel olarak. Daisy'den 2 gün önce bir cinayet işlendiğini gördüm ama şüpheli, Daisy'nin ortadan kaybolmasından önce gözaltına alınmıştı.
Yine de bir bakalım derim.
Defteri dün akşam talep ettim. Seni almaya gelmeden önce çıkmış mı diye gidip bakarım.
Güzel plan.
Tamam.
Bu arada Rene.
Evet.
Dün hayatımı kurtardın. O kafesteyken tek düşünebildiğim kızım ve onun yalnız oluşuydu. Onunla yapmaktan mahrum kalacağım şeyler. Neyse, teşekkür ederim. Çok bir şey değil ama. Evet, teşekkür ederim.
Bayard başını salladı.
Ne düşünüyordun biliyor musun Harry? Ölsen çözülmeden kalacak onca vakayı düşünüyordum. Senin hala yapacak çok işin var.
Galiba, olabilir.
Birkaç saate görüşürüz.
Bayard görüşmeyi sonlandırıp yataktan indi. Köpeğini görmek için hazırlanmaya başladı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 310.